Ayrım 25. Cebel Abi Sokağı'nın Çocukları. Necip Mahfuz. Sayfa 246. 62. Bölüm. Rıfat'ın dört arkadaşından hiçbiri bir daha Cebel Abi Sokağı'nda görülmedi. İnsanlar Rıfat'a olanlardan sonra onların çete liderlerinin intikamından korkup sokaktan gizlice ayrıldıklarını düşündü. Ama dört arkadaş sinirleri bozuk bir durumda çölün sınırında yaşıyorlardı. Istıraplarının ve pişmanlıklarının yarattığı baskıya karşı bütün güçleriyle mücadele ediyorlardı. Rıfat'ın ölümü onlara ölümün kendinden daha acı geliyordu. Dostluğundan yoksun kalmış olmak da ölüm kadar acı bir eziyetti. Rıfat'ın ideallerini canlı tutarak ve Ali'nin ısrarı üzerine katillerinin cezalandırılmasını sağlayarak onun ölümünün yasını layıkıyla tutmak dışında hayattan hiçbir beklentileri kalmamıştı. Sokağa dönemeyecekleri belliydi ama yapmak istediklerini sokağın dışında gerçekleştirmeyi umuyorlardı. Bir sabah Zafer evi Abda'nın çığlıklarına uyandı. Komşular ne olduğunu öğrenmek için yanına koştular. ''Oğlum Rıfat'ı öldürmüşler!'' diye boğuk bir sesle haykırdı Abda. Komşularının şaşkınlıktan ağızları açık kaldı. Gözlerinin yaşını silen Şafi'ye baktılar. ''Çete liderleri onu çölde öldürmüşler!'' dedi Şafi. ''Oğlum dünyada hiç kimseyi incitmeyen oğlum!'' diye ağladı Abda.
''Koruyucumuz Onfis bundan haberdar mı?'' diye sordu birileri. ''Onfis katillerden biriymiş.'' dedi Şafi öfkeyle.
''Yasemin ona ihanet etmiş, Bayumi'yi ona götürmüş.'' diye ağladı Abda. Yüzlerindeki korku apaçıktı.
''Demek bu yüzden Bayumi'nin karısı evden gittikten sonra onun yanında kalmaya başladı.''
Bu haber El Cebel mahallesine yayıldı. Onfis Şafi'nin evine geldi.
''Deli misin sen?'' diye bağırdı. ''Benim hakkımda neler söylüyorsun?''
Şafi korkmadan Hunfis'in önüne dikildi ve sertçe ''Onun koruyucusu olduğun halde onu öldürenlerin arasında senin de olduğunu söylüyorum.'' dedi. Hunfis öfkelenmiş gibi yaptı.
''Şafi sen çıldırmışsın.'' diye bağırdı. ''Ne söylediğinin farkında değilsin. Burada durmayacağım yoksa seni cezalandırmak zorunda kalırım.''
Ağzı köpürerek evden ayrıldı. Haber Rıfat'ın El Cebel mahallesinden ayrıldıktan sonra oturduğu mahalleye de yayıldı. Halk şoka uğramıştı. Sokaktan sesleri yükseliyordu. Öfkeleniyor, ağlıyorlardı. Ama çete liderleri sokağa çıkıp ellerinde sopalarla ve gözlerinden dehşet saçarak bir aşağı bir yukarı devriye gezdiler. Derken Hind'in kayasının batısındaki kumların Rıfat'ın kanıyla lekelendiği haberi yayıldı. Şafi ile en yakın dostları cesedi aramak için oraya gittiler. Her tarafı arayıp kazdılar ancak bir şey bulamadılar. Halk çıldırmış durumdaydı. Herkes haber almak için sabırsızlanıyor ve sokakta olay çıkmasını bekliyordu. Rıfat'ın mahallesinin sakinleri onun öldürülmeyi hak etmek için ne yapmış olabileceğini merak ettiler. El Cebeller Rıfat'ın öldürüldüğünü, Yasemin'in de Bayumi'nin evinde oturduğunu söylüyorlardı. Çete liderleri Rıfat'ın öldürüldüğü yere gece gizlice girerek fener ışığında mezarını kazdılar ama cesedin izine rastlamadılar.
''Acaba Şafi mi aldı cesedi?'' diye sordu Bayumi.
''Hayır'' dedi Hunfis. ''Casusların bana hiçbir şey bulamadığını söylediler.''
''O zaman arkadaşları yaptı.'' diye bağırdı Bayumi ayağını yere vurarak. ''Onların kaçmasına izin vermek hataydı. Şimdi sırtımızdan bizimle mücadele ediyorlar.''
Geri döndüklerinde Hunfis Bayumi'nin kulağına eğildi.
''Yasemin'in sende kalıyor olması başımıza iş açıyor.'' diye fısıldadı.
''Sen bölgende zayıf bir lider olduğunu kabul etsene.'' dedi Bayumi hiddetle. Hunfis onunla vedalaştı, canı sıkılmıştı. El Cebel ve Rıfat mahallelerinde gerginlik artmıştı. Çete liderleri de şikayet edenlere saldırmaya devam ediyorlardı. Sokak halkı o kadar büyük bir dehşete kapılmıştı ki çok gerekli olmadıkça dışarı çıkmaktan nefret ediyorlardı. Bir gece Bayumi Şaldım'ın kahvehanesindeyken karısının bazı yakınları Yasemin'e saldırmak amacıyla gizlice eve girdiler. Ama Yasemin onları fark edip geceliği de çöle kaçtı. Onu kovaladılar. Yasemin de çıldırmış gibi karanlıkta kaçmaya devam etti. Onu kovalayanlar kaybolduğu zaman bile vazgeçmedi. Ancak nefes alamaz duruma girince durmak zorunda kaldı. Nefes nefese kalmıştı.
Başını arkaya atıp gözlerini kapadı, nefesini toplayınca arkasına baktı ve bir şey görmemesine rağmen gece karanlığında sokağa dönmekten çekindi. İleriye bakınca uzaklarda baraka olabilecek bir yerden gelen zayıf bir ışık gördü. Sabaha kadar kalacak bir yer bulmak amacıyla oraya yöneldi. Oraya varması uzun zaman aldı ama gerçekten bir barakaya benziyordu. Kapısına yaklaşıp içeridekilere seslendi. Birdenbire kocasının en yakın dostlarını Ali, Zeki, Hüseyin ve Kerim'i karşısında buldu. 63. Bölüm. Yasemin olduğu yerde dona kaldı. Her birinin yüzüne teker teker baktı. Adamlar ona kabusunda kaçışını engelleyen bir duvar gibi göründü. Ona tiksinerek bakıyorlardı. Ali'nin gözlerindeki tiksinti çelik kadar keskindi. ''Ben masumum!'' diye bağırdı Yasemin içgüdüsel olarak. ''Allah şahidimdir ben masumum!'' ''Onlar bize saldırana kadar sizinle beraberdim, sonra kaçtım ama siz de aynısını yaptınız.'' Adamlar suratlarını buruşturdu. ''Bizim kaçtığımızı kim söyledi sana?'' diye nefretle sordu Ali. ''Eğer kaçmasaydınız,'' dedi Yasemin sesi titreyerek, ''şimdi hayatta olmazdınız. Ama ben masumum, hiçbir şey yapmadım. Tek yaptığım kaçmaktı.'' ''Sen efendin Bayumi'ye koştun,'' dedi Ali dişlerini sıkarak. ''Asla, bırakın gideyim, masumum.'' ''Sen toprağın altına gireceksin,'' diye bağırdı Ali. Yasemin kaçmaya çalıştı ama Ali üzerine çullanarak kadını omuzlarından sıkıca kavradı. ''Bırakın gideyim, onun hatırına bırakın beni, o öldürmeyi de öldürenleri de sevmezdi.'' Ali kadının boğazını sıkmaya başladı. ''Bekle, şu işi bir düşünelim,'' dedi Kerim endişeyle. ''Sosun korkaklar!'' diye bağırdı Ali. İçinde birbiriyle mücadele etmekte olan bütün öfke, nefret, ıstıraf ve pişmanlıkla kadının boynunu sıktı. Yasemin boşuna kendini kurtarmaya çalıştı. Ali'nin kollarını kavradı, onu tekmeledi, başını salladı ama uğraşları nafileydi. Sonra gücü tükendi, gözleri yuvalarından fırlayacak gibi oldu, ağzından kan gelmeye başladı. Vücudunu şiddetli bir titreme aldı, sonra da tamamıyla hareketsiz kaldı. Ali onu bıraktı, Yasemin'in cesedi Ali'nin ayaklarına yığıldı. Ertesi sabah Yasemin'in cesedi Bayumi'nin evinin önünde bulundu. Bu haber sıcak bir kum fırtınasındaki kum gibi hızla çevreye yayıldı. Kadın erkek herkes çete liderinin evine koştu. Burada bir şamata koptu. Herkes yorum yapmak için birbiriyle yarıştı. Ama gerçek duygularını kendine sakladı. Bayumi'nin evinin sokak kapısı aniden açıldı. Bayumi kızgın bir boğa gibi dışarı fırlayarak önüne gelen herkese sopa atmaya başladı. Herkes dehşet içinde kaçışıp evlere ve kahvehanelere sığındı. Boş sokağın ortasında kalan adam da etrafa küfürler ve tehditler yağdırdı, yerlere duvarlara vurdu, havayı dövdü. Şafi ile karısı aynı gün sokaktan ayrıldılar. Böylece Rıfat'tan geriye iz kalmamış gibiydi. Ama Rıfat'ı hatırlatan birçok şey vardı. Şafi'nin Zafer evindeki dairesi, marangoz dükkanı, Rıfat'ın mahalledeki düşkünler evi adı verilen evi, Hind'in kayısının batısındaki ölüm mahalli ve en çok da hayranlarıyla bağlantı halinde kalan ve hastaları tedavi etmek için ruhları cinlerden arındırma yollarını, sırlarını onlara öğreten sadık arkadaşları. Bu şekilde Rıfat'ı tekrar hayata döndürdüklerinden emindiler. Ancak Ali canileri cezalandırmadığı sürece huzura kavuşamıyordu. ''Senin Rıfat ile herhangi bir ilgin yok ki,'' diye onu azarladı Hüseyin bir gün. ''Rıfat'ı sizden çok daha iyi tanırım,'' dedi Ali sertçe. ''O kısacık hayatını cinlerle şiddetli bir mücadele içerisinde geçirdi.'' ''Sen çete liderliğine geri dönmek istiyorsun. O da Rıfat'ın dünyada en çok nefret ettiği şeydi.'' ''O bir liderdi. Çete liderlerinin hepsinden daha büyüktü. Sizi kandıran onun yumuşak ruhu olmuş,'' diye heyecanla bağırdı Ali. Böylece her biri bütün samimiyetiyle kendi görüşünü yaymaya koyuldu. Rıfat'ın hikayesi çoğu kişinin bilmediği bütün ayrıntılarıyla sokakta tekrar tekrar anlatılmaya başlandı. Cesedinin çölde yattığı, Cebel Avi'nin kendisinin gidip cesedi aldığı anlatıldı. Şimdi de onun o muhteşem bahçesinin topraklarının altına gömülmüştü. Bu vahim olayların ardı kesilmişti ki çete lideri Handus'a aniden ve esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. İşkence görmüş cesedi Vekil Harç İhab'ın evinin önünde bulundu. Vekil Harç'ın evi de Bayumi'nin evi kadar karıştı ve sokak çok büyük bir korku dönemi geçirdi. Rıfat'la ve arkadaşlarından herhangi biriyle bağlantısı olan ya da olduğu sanılan herkese yoğun bir şiddet uygulandı. İnsanların başları sopalarla ezildi, karınları tekmelendi, kelimelerle kalpler kırıldı ve ellerle boyunlar sıkıldı. Bazı insanlar kendilerini evlerine kapattılar, bazıları sokaktan ayrılıp gittiler. Tehlikeyi küçük gören bazıları çölde infaz edildi. Karanlığa ve kasvete gömülen sokaktan çığlıklar, feryatlar ve kan kokusu yükseliyordu. Ama tuhaf bir şekilde bu yine de başka eylemlerin gerçekleşmesine engel olmadı. Halit şafak sökerken Bayumi'nin evinden ayrılırken öldürüldü ve zulüm çılgınlık düzeyine ulaştı. Derken sokağımız bir gece korkunç bir yangına uyandı. Gaber adlı çete liderinin evi yandı, ailesinin tamamı öldü. Rıfat'ın çılgın yandaşları, tahta kuruları gibi her yerdeler diye haykırdı Bayumi. Allah'ın huzurunda yemin ederim hepsi öldürülecek, hatta kendi evlerinde öldürülecekler. O gece evlerin saldırıya uğrayacağına dair haber mahalleye yayıldı. İnsanlar korkudan neredeyse çılgına döndüler. Çıldırmış halde ellerinde değnekler, sandalyeler, tencere kapakları, bıçaklar, nalınlar ve tuğlalarla evlerinden fırladılar. Bayumi işler tamamıyla kontrolden çıkmadan saldırıya geçmeye karar verdi. Etrafında adamları sopası havada evinden çıktı. Derken uzun zamandan beri ilk defa Ali göründü. Birkaç güçlü adamla beraber isyancılara öncülük ediyordu. Bayumi'nin geldiğini görünce tuğlaların fırlatılmasını emretti. Tuğlalar yağmur gibi Bayumi ile adamlarının üzerine indi, her taraftan kan fışkırmaya başladı. Bayumi bir vahşi gibi bağırarak çılgınlar gibi saldırıya geçti. Ama başına bir taş geldi. Bayumi durdu, öfkesine, gücüne ve gözü pekliğine rağmen sendeledi. Sonra da yüzü kandan bir maskeye dönüştü ve yere yığıldı. Adamları derhal kaçmaya başladı. Kızgın isyancılar çete liderinin evine doluştular. Ortalığı kırıp dağıtırken çıkardıkları gürültü Vekil Harç'ın evinden bile duyulabiliyordu. Geri kalan çete liderleriyle adamlarına cezaları uygulanır ve evleri yakılıp yıkılırken şiddet hüküm sürdü. Tehlike giderek arttı. Tam anlamıyla kaosa dönüşecekken Vekil Harç Ali'yi çağırdı. Ali onunla görüşmeye gitti. Bu toplantının sonuçlarını beklerken Ali'nin adamları intikam alma, yakıp yıkma işlerine bir süre ara verdiler. Ortalık duruldu ve insanlar sakinleşti. Toplantı sonucunda sokakta yeni bir akit doğdu. Rıfat'ın müritleri, Cebelinkiler gibi ayrı bir halk olarak kabul edildi, hakları ve ayrıcalıkları tanındı. Ali Vakfın Vekil Harcı ve halkın koruyucusu ilan edildi. Gelirlerde kendilerine düşen payları o alacak ve tam bir eşitlik temelinde halkın arasında dağıtımını gerçekleştirecekti. Sorunlu dönemde sokaktan kaçmış olanlar, başta Şafi ile karısı Zeki, Hüseyin ve Kerim olmak üzere dönüp bu yeni halka katıldılar. Rıfat yaşadığı sürece hayal dahi edemediği saygı, hürmet ve sevgiyi görmeye başladı. Hatta Cebel abinin Rıfat'ın cesedini yüklenip muhteşem bahçesinde gömmüş olmasına dair o harika hikaye her dilde ve rebap ezgileri eşliğinde anlatıldı. Rıfat'ın tüm müritleri bu konuda fikir birliğindeydi. Ayrıca hepsi Rıfat'ın annesiyle babasına hürmetkar ve sadıktılar. Ama bunun dışındaki her şey konusunda farklı görüşlere sahiptiler. Kerim, Hüseyin ve Zeki, Rıfat'ın idealinin hastaları tedavi etmek ve güç ile ihtişamı hor görmekle sınırlı olduğu konusunda ısrar ediyorlardı. Onlar ve sokaktaki taraftarları Rıfat'ın yaptıklarını yapmaya devam ettiler. Başkaları işi daha da ileriye götürerek onu örnek almak ve hayatlarını onun yaşadığı gibi yaşamak için evlenmekten kaçındılar. Ancak Ali vakıf üzerindeki haklarını muhafaza etti, evlendi ve toplumlarının yenilenmesi için çağrıda bulundu. Rıfat vakfın kendinden nefret etmemişti. Sadece vakıf olmadan da gerçek mutluluğa erişebileceğini kanıtlamak ve açgözlülükten kaynaklanan ahlaksızlıkları kınamak istemişti. Eğer gelir adaletli bir şekilde dağıtılır, inşaat ile hayır işlerine kullanılırsa bu herkes için büyük bir fayda sağlardı. Yine de sokak halkı sürdükleri güzel hayattan çok memnundu. Hayatı mutluluktan parlayan yüzlerle karşılıyordu. Kendilerinden emin bir şekilde bugünün dünden daha güzel olduğunu, yarının da bugünden daha güzel olacağını söylüyorlardı. Unutkanlık niçin sokağımızın başının belasıdır?
25. ayrımın sonu. Sayfa 252.